Ayrım 16. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 217. İbn Sina üzerine bir iki not. Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah İbn Sina el-Belhi, kısaca İbn Sina, 980 ila 1037. Latincesi Avicenna. UNESCO'nun fikri çalışmalarını dünyaya yayan görüş Paris'te çıkıyor. El-Biruni'ye ayrılan özel bir sayısından söz etmiştim. Bu güzel derginin Ekim 1980 sayısı da İbn Sina'nın 1000. doğum yıl dönümünü kutlamak için yayımlanmış. Resimler, haritalar, yazılar. Hepsi birbirinden güzel. Bizi üzen dünyanın en büyük düşünce adamlarından bir Müslüman allamesinden söz eden yazarlar arasında tek Türk'e rastlanmayışı. Sonra da dergide kullanılan dilin okunmayacak kadar uydurmaca oluşu. Sol cenahın yobaz tecessüsü bu konulara tamamen yabancıdır. Sağ ise dilini anlamayacağı bu çetin makalelerle boğuşacak sabırdan mahrumdur. Bu kadar muhteşem bir derginin layık olduğu alakayı bulamaması UNESCO'yu hiç mi rahatsız etmez? Carli, insanın yaşayışını ve düşünce ufkunu genişleten büyük insanlara kahraman adını veriyor. Ona göre insanlık tarihi, kahramanların hal tercümesinden ibarettir. Kahraman, peygamber olarak tecelli edebileceği gibi, islahatçı veya şair olarak gelebilir dünyamıza. İbn Sina, İskoçyalı hakimin tanımadığı için zikretmediği gerçek bir kahramandır. Doktor, tabiat alimi, ahlakçı, şair, filozof. Tek insanda bir araya gelen yüzlerce insan. Rönesans sonrasına kadar, batıda tıp denince İbn Sina akla gelmiş. Doğuda yakın zamanlara kadar kanunla şifa, hekimin tartışılmaz iki mecellesi sayılmış. El-Kanun fit tıp, kısaca kanun, Fransızca'da Canon de la Médecine. İbn Sina bir tıp ansiklopedisi de diyebileceğimiz 5 ana bölümden oluşan 14 ciltlik bu eserini 1014 ila 1021 yılları arasında yazdı. 1052 tarihli en eski kopyası Toronto'daki Ahan Müzesi'nde bulunmaktadır. Gérard de Cremont tarafından 12. yüzyılda Canon Médecine adıyla Latince'ye çevrilen eser, 16. yüzyılda Andrea Alpago tarafından yeniden Arapçadan Latince'ye tercüme edildi. Birçok baskısı yapıldı. Koning eserin bazı bölümlerini Turas Tres Danatol Mi Arap adı altında Fransızca'ya çevirdi. Leyden 1896. 1766'da Osmanlı Padişahı 3. Mustafa'nın emriyle Tokatlı Hemik Mustafa Efendi tarafından Abhizul Mathun adıyla Türkçe'ye çevrildi. Eserin Türkçe çevirisi için bakınız El-Kanun Fit-Tıp, çeviren Esin Kahya, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, 1. Kitap 1996, 2. Kitap 2002, 5. Kitap 2010. Kitab-ül Şifa, kısaca Şifa, iyileşme kitabı, Fransızca'da Le Livre de la Guérison de l'Âme, Latince tercümesinin ilk baskısı Venedik 1508, De Anima et Philosophie Prima. İbn Sina'nın 1020 ila 1027 yılları arasında kaleme aldığı, 4 ana bölümden oluşan 11 ciltlik bu eser, bir felsefe ansiklopedisi de sayılabilir. Bu eserin ilahiyat kısmının 1. cildi, Anavati tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir. La Métaphysique du Chifa, Paris 1979, Litera Yayıncılık tarafından yürütülen Şifa Projesi kapsamında Kitabus Şifa, eseri oluşturan 22 bilim dalı kesintisiz sıralanarak ve 22 cilt olarak orijinali ile paralel metin halinde 2004 yılından itibaren Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmaktadır. 2010 yılı itibariyle külliyatın 14 cildi yayımlanmış bulunmaktadır. Ne kadar tanıyoruz İbn Sina'yı? Halk efsanelerini hatırlıyor zaman zaman. Üstad güya ölümün çaresini de bulmuş. Öldükten sonra bulduğu 40 ilacın damarlarına zerk edilmesini vasiyet etmiş. Şakirdi vasiyeti yerine getirirken üstadın dirilmeye başladığını görmüş. O kadar heyecanlanmış ki elinden şırıngayı düşürmüş ve büyük sır böylece kaybolmuş. Aydınlarımızdan birkaçı Hay İbn Yakzan'ı duymuşlardır. İbn Tufeyli'nin bu felsefi hikayesi Halide Edip'ten beri nice tecessüsü alevlendirmiştir. Ama Hay İbn Yakzan'ı ilk yazanın İbn-i Sina olduğu pek bilinmez. İslam ansiklopedisinde İbn-i Sina hakkında uzun bir bent var. Hilmi Ziya imzasını taşıyan bu incelemede yazarın bütün eserleri gibi sevimsiz ve darmadağınık. Namık Kemal'in çok insafsız bir tespiti var. Diyor ki, ahlak-ı alayı okumaktansa hapishanede yatmayı tercih ederim. Okuyucular ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, Hilmi Ziya'nın İbn Sina'sını tetkike kalkınca haklı olarak böyle bir hükme varabilirler. Batı çok uğraşmış İbn Sina'yla. İlk kâşiflerinden biri Karadevo Baron 1867 ile 1953. Avicen Collection, Le Grand Philosophe, Felix Alcan, Paris 1900. Le Penseur de l'Islam, 5 cilt, Librairie Orientaliste Paul Göttner, Paris 1921 ila 1926. Arap yazarları da bir hayli mürekkep harcamış. Cemil Saliba'nın Fransızca eseri 1926'dan bugüne kadar değerini kaybetmemiş. Saliba, Dijemil, Etude sur la Métaphysique d'Aviens, Pouf, Paris 1926, 250 sayfa. Doğu yazarları arasında üstadı en iyi tanıtan sanıyorum ki Hüseyin Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines'de 100'e yakın sayfa ayrılmış allamemize. Bakınız Seyyid Hüseyin Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Times and Hudson, 1978, 3. bölüm İbn-i Sina, sayfa 175 ila 274. Ayrıca bakınız Seyyid Hüseyin Nasr, Three Muslim Sages, Avicenna, Sahrawart İbn Arabi, Harvard University Press, Massachusetts, 1967. Türkçesi Üç Müslüman Bilge, çeviren Ali Ünal, İnsan Yayınları, İstanbul, 1985. İlk başlık İbn Sina'nın hayatı ve eserleri. Malumu ilam olacak ama hatırlatalım. Çağdaşlarının ona verdiği ad, Şeyhel Reis veya Hakkın Hücceti, şakirtleri için sadece Reis, Batı dünyasında doktorların şahı. 980'de Buhara civarında doğmuş. Samanilerden Mansuroğlu Nuh'un saltanatı döneminde. Babası Belh'ten gelmiş. Buhara, Samanoğullarının payitahtı ve irfan merkezi. Gazneli Mahmud'un saltanatına kadar bu hanedan Doğu İran'ın büyük bir kısmını idare edecektir. İbn Sina 5 yaşından itibaren ailesiyle beraber Buhara'dadır. 10 yaşına geldiği zaman nahiv, edebiyat, kelam okumuş, Kur'an-ı Kerim'i de hatmetmiştir. İsmaili mezhebinden olan Fatimileri tutan babası oğlunun eğitimine büyük önem vermiştir. Onu hesap öğrensin diye bir manava yollamış. Çocuk İsmail Zahid'den fıkıh okumuştur. Sonra ünlü matematikçi Abdullah Natili'yi evine misafir ederek İbn Sina'nın riyaziyede ilerlemesini sağlamıştır babası. Onunla Almagest'i, Öklid'in elemanlarını ve bir parça mantık okuyan delikanlı çok geçmeden hocasını geride bırakmıştır. 16 yaşındayken çağının bütün ilimlerini tamamlamış ve tabip olarak büyük bir ün kazanmıştır. Önceleri çok güç bulduğu Aristo metafiziğini Farabi'nin şerhlerinden okuyunca pek aydınlık bulmuştur. Samanoğullarından Nuh bu arada hastalanmış ve delikanlı hükümdarı sağlığa kavuşturarak dünyaca şöhret kazanmıştır. 997. Bu sayede saray kütüphanesinin kapıları kendisine açılmış ve genç doktor çağının ilim hazinelerinden dilediği gibi faydalanmıştır. Yıllarca sonra dostu Cürcani'ye şöyle diyecektir. Bugün ne biliyorsam hepsini o zaman öğrenmiştim. Sadece biraz daha olgunlaştım. İlk eserlerini 21 yaşında kaleme almış. Riyaziyenin bütününü sergileyen Kitabel Mecmu, ilimlerin tümünü ele alan 21 ciltlik Kitabel Hasıl vel Mahsul, ayrıca ahlak üzerine bir eser. 1002'de babası ölmüş. Karışıklık ve savaş yılları. Genç alim Buhara'yı terk edip Harzemoğullarının payitahtı Cürcaniye'ye yerleşmiş. Harzemşah'ın sarayında büyük bir saygıyla karşılanan İbn-i Sina, bilhassa vezir Sühali'nin göz bebeğidir. Koruyucusu için riyaziye ve astronomi ile ilgili bir eser yazar. Bu arada Gazneli Mahmud'un gücü artmakta ve Harzemlerin sarayında bile kendini hissettirmektedir. Gazneli'den hoşlanmayan İbn-i Sina, Cürcaniye'den de kaçmak zorunda kalır. Şeyh el-Meali, Kabus İbn Vuşgür'ün ilmine büyük bir değer verildiğini duymuştur. Tanınmış ariflerden Ebu Said İbn Ebil Hayr'ı ziyaret ettikten sonra ver elini Cürcan. Ne yazık ki bu arada Kabus vefat etmiştir. Önce köyüne döner, sonra da yeniden Cürcan'dadır. Ömür boyu arkadaşı kalacak olan Cürcani de yanına gelir. Burada da birçok eserler yazar. 1014 ile 1015 arası Rey'dedir. Tanınmış devlet büyüklerini tedavi eder ve Kitab-el Maad'ı yazar. Üstadın çileli hayatı sona ermemiştir. Hamadan'da Şems el-Devlehi ağır bir hastalıktan kurtarır. Bu başarı vezirliğe yükselmesine sebep olur. Siyasi faaliyetlerin ağır yükü altında ilmi eserlerini de yazar. 1020'de Aristo felsefesinin şaheseri sayılan Kitab-el Şifa, 1021'de koruyucusu ölür. Yerine oğlu geçer. Yeni hükümdar vezirlikte kalmasını teklif ederse de kabul etmez. Ve rakiplerinin entrikası yüzünden Hamadan civarında Farcan şatosuna hapsedilir. Zindanda kaldığı 4 ay içinde birçok kitaplar kaleme alır. Hay İbn Yaksan Risalesi de bu aradadır. Derviş kıyafetine bürünerek hapishaneden kaçar ve dostu Cürcani ile beraber İsfahan'a varır. İsfahan büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir. Saygıyla karşılanan İbn-i Sina büyük bir huzur içinde kitaplarını yazmaya koyulur. 15 yıl içinde en tanınmış eserlerini armağan eder edebiyata. Mesela Necat'ı, mesela Danişname-i Alaye'yi, hiçbir zaman bitmeyecek olan bir rasathane inşasına da girişir. Heyhat, bu huzur çağı da uzun sürmez. Gazneli Mahmud'un oğlu Mesud, İsfahan'a saldırır ve o karışıklık içinde üstadın birçok kitapları yok olur. Kolite yakalanan ve çeşitli huzursuzluklar içinde kıvranan şeyhimiz kendini Hamadan'a atar ve 1037 Ramazan'ında ölür. Kitaplarının birçoğu ya büsbütün ya kısmen kaybolmuştur. Mesela 20 ciltlik Kitab-el İnsaf konusu Doğu ve Batı felsefelerinin değerlendirilmesi. 10 ciltlik Lisan-el Arap, 250'den fazla eseri, kitaplar, mektupları bize kadar gelmiştir. En ünlüleri Muazzam Kitab-el Şifa ile El-Kanun Fil-Tıp, sonra 3-5 sayfalık risaleler. Fiil ve infial üzerine, kaderin sırrı üzerine. Eserlerinin hepsini 4 gruba ayırmak mümkündür. Felsefi, dini, kozmolojik, fiziki. Bunlara remzi ve metafizik hikayeleri de ekleyebiliriz. Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, sayfa 177 ila 180. Hüseyin Nasr burada yeni bir konuya giriyor, İbn-i Sina ve İslamiyet. Yazara göre İbn-i Sina'nın şeriat karşısındaki durumunu tespit etmek çok güçtür. Dini bütün bir Müslüman olduğu şüphesiz. Felsefi ve ilmi müşküllerini aydınlatması için camiye gidip Allah'ın yardımını niyaz edermiş. Eserlerinden hangi mezhebe mensup olduğunu anlamak mümkün değil. O da çağdaşı El-Biruni gibi Sünni-Şii ihtilafına karışmamış. Babası İsmaili olduğu halde İbn-i Sina Şiiliğin bu koluna alaka duymamış. Bununla beraber bazı kitaplarında görülen rakamlara ve harflere ait remizler, İsmaili doktrine sempatisi olduğunu kanıtlıyor. Nitekim Massignon'da İbn-i Sina ilhamını Yunani bir kaynaktan almamıştır. Esinlendiği daha çok bir şark geleneği olan İsmaililiktir der. hayatının sonlarına doğru Şiiliğin 12 imam inancına daha yakındır. Belki de Ali bin Talip hanedanına demek daha doğru olurdu. İbn-i Sina'yı ilhad ile suçlayan birçok çağdaşları çıkmıştır. Üstadın bunlara cevabı çok kesindir. Bana dinsiz diyenler hezeyan ediyor. Hiç kimsenin imanı benimkinden daha güçlü değildir. Bütün dünyada tekim ben. Ben de dinsiz isem dünya üzerinde başka bir Müslüman yok demektir. İbn-i Sina'yı Şii mezhebinden sayanlar Şiilerdir. Bugüne kadar da İran alimleri üstadın Şii olduğunu iddia ederler. İslam dünyasının doğusunda Yunan felsefesi İbn-i Sina'dan daha büyük bir yorumcu bulamamıştır. Üstad, Aristo felsefesiyle onun İskenderiyeli yorumcularını, bilhassa yeni Eflatuncuları kaynaştırmış ve onların hepsini tevhid inancıyla uzlaşacak tarzda yorumlamıştır. Felsefesi yalnız Latin skolastiği üzerinde değil, İslam felsefesi üzerinde de pek derin bir etki yapmıştır. Gerçi eserinin bazı yönleri Gazali ile Fahrettin el-Razi'nin tenkitlerine hedef olmuşsa da kelamcıların başlıca kaynaklarından biridir. Gazali bile kozmolojisinin etkisinde kalmıştır. Yunanlıların büyük hayranı olduğu halde Yunan felsefesini daima İslam perspektifine uydurmaya çalışmıştır. S.H. Nasr, AGE, sayfa 181-184. Nasr'ın kitabı uçsuz bucaksız bir umman. Bu birkaç damlayla yetindiğimiz için okuyucunun bağışlamasını dileriz. İbn-i Sina üzerine karıştırmak mutluluğuna erdiğim ikinci eser Cemil Saliba'nın. Ciddi, metotlu, dolgun. Niçin yazarlarımız bu çapta eserler veremiyor? Sanıyorum ki bu yetersizliğin iki kaynağı var. 1. Saliba, Arap kendi dilini de Farsçayı da çok iyi bilmektedir. 2. Avrupa'da okumuş, felsefe doktoru, hukuk lisansiyesi ve pedagog. Yani hem doğuyu tanıyor hem batıyı. Zamanımızın en büyük müsteşriklerinden ders görmüş. Massignon gibi müşavirleri var. Yunan felsefesini bütün incelikleriyle biliyor. Salibaları okuyup anlamamız büyük bir devlet. Bu dönemde Türk aydınına düşen görev Hüseyin Nas, Cemil Saliba gibi üstadları ülkesine tanıtmak. Saliba'nın kitabı şu ismi taşıyor. İbn-i Sina'nın metafiziği üzerine inceleme. 250 sayfalık bir tez. Belki de doktora tezi. Paris 1926. Puf! Önce muhteşem bir kitabiyat. 100 civarında kaynak. Kaynakları giriş takip ediyor. 10 sayfa tutan bir revak. Konu, menbaalar, metot. Metafizik, İbn-i Sina sisteminin mihveridir diyen yazar, metafizik, Arap filozofu içinde, Aristo içinde olduğu gibi mevcudun ilmidir diyor. Sonra da Arap felsefesinin menşe ve mahiyetini hülasa ediyor. İster istemez genel mahiyette olan bu izahları mütekelliminin fikirleri takip ediyor. Bu doktrinlerini tanımadan İbn-i Sina felsefesini anlayamayız. Yazar Farabi'ye ayrı bir bölüm ayırmamış. Nev-Eflatuni görüşüyle İbn-i Sina metafiziğini ele alıyor. Konuları İbn-i Sina'dan farklı olarak sıralamış. Önce madde ve suret, illetler nazariyesi gibi temel mefhumları aydınlatıyor. İkinci bölümde ise zatla, essence, vücut, existence arasındaki farkları açıklıyor. Aristo'daki mantıki ayırt ediş yerine İbn-i Sina'da ontolojik bir ayırt ediş. Üçüncü bölümde mümkünle zaruri mefhumları aydınlatılıyor. Dördüncü bölümün konusu südur nazariyesi, emanasyon. İbn-i Sina bu yanıyla tam bir nev eflatunidir. Beşinci bölüm, Allah'la dünyanın münasebetleri ve bilhassa zat-ı bari ile şer meselesini ele alıyor. Altıncı bölümün konusu, ruh ve akıl meselesi. Saliba, kitabımızda İbn-i Sina'nın bütün metafiziği yok, diyor. Mesela, iktidar ve amel, makuleler ve arazlar nazariyesine dokunmadık. Çünkü üstadın bu alanlardaki görüşleri Aristo'nunkilerle aynı. Nihayet faydalandığı asıl kaynağı belirtiyor yazar. El-Şifa. Fırtınalı bir hayatın Meddü cezirleri içinde kaleme alınan bu kitap, İbn Sina'nın en mühim felsefi eserlerinden biriymiş. Felsefenin o zamanki bütün dallarını kucaklıyor: mantık, riyaziyat, fizik ve metafizik. Kısmen Latince'ye çevrilmiş: Sufi Scientia. Ne yazık ki Fransızca'da İbn Sina üzerine yapılan çalışmalar El Şifa'dan habersiz. Carré de Vaux yalnız El Şifa'nın hülasasından, yani El Necat'tan faydalanmış. Kitabül Necat, Kurtuluş Kitabı. Mantık, tabiat, riyaziye ve ilahiyat olmak üzere 4 bölümden oluşur. Eser, şifanın bir özeti olarak kabul edilir. Kitabın ilahiyat bölümü Nemetallah Kareme tarafından Latince'ye çevrilmiştir. Metafizik, Compendium, Roma, 1926. Mantık bölümü de Vatier tarafından Fransızca'ya çevrilir. La Logique du Fil du Sina, Commentement, Appel Avesiens, 1950. Saliba'nın incelediği metin, Hicret'in 1303 yılında Tahran'da basılmış Arapça metin, kenarında şerhler de var. Bu iki ciltte yalnız fizikle metafizik mevcutmuş. Metafizikte 10 makale varmış. Makaleler de bölümlere ayrılmış. Saliba, şifadan başka İşaretler ve Tembihler kitabını da incelemiş İbn Sina'nın. El İşaret vel Tembihat. Mantık, tabiat ve ilahiyat olmak üzere 3 bölümden meydana gelen eser, İbn Sina'nın en önemli eserlerindendir. Guchon tarafından Fransızcaya çevrilmiştir. Livre de Directif et de Remarque, Paris, 1951. Türkçe çevirisi, Belirtiler ve Uyarılar. Çevirenler Ali Duru, Ekrem Denizli, Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. İbn Sina bu kitabı avam için yazmadığını, felsefi hazırlığı olmayanların boşuna zahmet etmemelerini tavsiye edermiş. İşaretler 1892'de Deden'de tab edilmiş. Birçok büyük alimler şerhler yazmış kitaba. Mesela Nasreddin-i Tusi, mesela Fahreddin-i Razi. Şehristani de Necat'ın mükemmel bir hülasasını, aydınlık ve sadık bir yorumunu yapmış. El Milal vel Nihal. Milal ve Nihal, çeviren Mustafa Öz. Litera Yayıncılık, İstanbul 2008. Hülasa, Cemil Saliba'nın emrinde Doğu'nun ve Batı'nın bütün hazineleri var. Kendi medeniyetinden kopmamış, Batı'daki gelişmelerden de haberdar. Biz bu bahtiyar ilim adamlarıyla nasıl yarışacağız? Dilimiz yok, mefhumları tanımıyoruz. Ne Aristo'yu bilenimiz var, ne de Eflatuni'ye mektebini. Önce diz çöküp okumak, anlamaya çalışmak, sonra da ömrümüz kifayet ederse ve becerebilirsek, yapılan çalışmaları dilimize aktarmak. Belki bu sayede biz de yıllarca sonra irfan kervanına katılabiliriz. 16. ayrımın sonu, sayfa 225.